Ayrım 13.
Ben bir kız biliyorum ki evleneceğine 2 gün kala nişanlısının kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrendi. Bu fena adamın yüzüğünü başına attı ve yabancı bir memlekete kaçtı. Sonradan pişman olmuştur o kız hemşireciğim. Acırım ona. Yüreği hasretten göz göz olmuştur. Sen kurşunla vurulanları hiç işitmedin mi be hemşireciğim? Bazıları vurulduklarının farkında bile olamazlar. 3-5 adım koşarlar, kaçıp kurtuluyoruz sanırlar. Yara sıcakken acımaz hemşireciğim. Hele bir kere soğumaya başlasın, sen bak, seyret o kızcağız nasıl yanıp yıkılacak. Hiddetle karyoladan fırladım. Deli gibi odanın içinde dolaşmaya başladım. Yağmur pencereleri kamçılıyor, sokaktan boğuk köpek ulumaları geliyordu. Manastırlı komşum derin bir ah çektikten sonra devam etti. Gurbet ellerindeyim, kolum kanadım kırık. Elim vermez, gücüm yetmez. Manastırda olaydım kocamı, 2 günde bu aşiftenin elinde kurtarırdım ya. Hayretle gözlerimi açarak, ne yapardınız dedim. Ortağım burada kocama basmış büyüğü, basmış büyüğü. Dilini ağzını bağlamış adamcağızın. Lakin manastır büyücüleri daha ustadır. Çok değil, 3 mecidiyeyi gözden çıkardım mı, kocamı kadının elinden alırlar, yine bana getirirlerdi. Manastırlı hanım bana Rumeli büyücüleri hakkında uzun uzadıya tafsilat vermeye başladı. Arif Hoca adında bir Arnavut varmış ki domuz kulağını birçok ameliyatlarla bir dürbün haline getirirmiş. Bir kadın bu garip dürbünü gözüne koyarak bir kere kocasına baktı mı erkek ne kadar haşarı olursa olsun hemen yola gelirmiş. Çünkü bütün kadınlar ona domuz gibi görünürmüş. Arif Hoca bazen bir sabun parçasına bir toplu iğne saplar ve sabunu okuyup üfledikten sonra toprağa gömermiş. Sabun toprakta eridikçe insanın düşmanı da oturduğu yerde erir, iğne ipliğe dönermiş. Kadıncağız teneke kutusundan üst üste sigaralar sarıp içerek buna benzer masallar anlatıyor, büyüler tarif ediyordu. Ne boş, ne zavallı lakırdılar. Ya hele o soğuduktan sonra sızlamaya başlayan yara masalı. Hiç böyle şey olur mu? Ben öteki zalim için hiç üzülmüyor muyum? Onu hiç aklıma getirdiğim oluyor mu? Manastırlı komşumun katmerli düzgünleri, kazan kutlu rastıkları, çökük göz evlerini korkunç bir halkayla saran kuyruklu sürmeleri bende evvela bir tiksinme hissi uyandırmıştı. Fakat bunların erkeğini tekrar elde etmek için yapılmış bir hile, bir süs olduğunu öğrenince içim sızladı. Zavallı kadın diyordu ki, adamcağızımın gözüne hoş görüneyim diye çocukların boğazından kesip düzgün rastık sürme alıyorum. Yeni gelin gibi süsleniyorum ama olmuyor. Dedim ya büyü. O günden beri odamın kapısı ara sıra gıcırdıyor. Başımı çevirmeden anlıyorum ki odur. İşin var mı hemşireciğim? Azıcık geleyim mi? Yalnızlıktan o kadar bunalmışım ki bu ses beni adeta sevindiriyor. Kalemimi bırakarak ağrıyan parmaklarımı birkaç kere sallıyorum ve komşumun artık ezberlediğim sırnaşık aşkının hikayesini zevkle dinlemeye hazırlanıyorum. Penceremin karşısında dimdik yükselen dağın manzarası ilk günlerde beni eğlendiriyordu. Fakat ondan da yorulmaya başladım. İnsan bu dumanlı yamaçların rüzgarı içinde saçı başı dağınık, etekleri uçarak dolaşmadıkça, yalçın kayalar üstünde keçi yavruları gibi sıçrayıp eğlenmedikçe neye yarar? Nerede o başımı alıp saatlerce kırlarda dolaştığım, bahçe kenarındaki çitlere değneklerle vurarak, sık yapraklı ağaçları taşlayarak kuş kaldırdığım günler? Halbuki ben Anadolu'yu asıl bunun için istiyordum. Küçükten beri resim yapmayı çok severim. Mektepte tam not aldığım hemen tek ders o idi. Köşkte tertemiz oda duvarlarına, mektepte heykellerin mermer kaidelerine, kurşun yahut boya kalemleriyle yaptığım resimler için ne kadar azar işitmiş, ceza çekmiştim. İstanbul'dan gelirken çantama bir alay resim kağıdı ve boya kalemleri almıştım. Oteldeki yalnız günlerimde yazıdan sıkıldıkça resim yapıyordum ve bu benim için hoş bir teselli oluyordu. Hatta Hacı Kalfan'ın da biri kara kalem, diğeri sulu boya 2 resmini yapmaya çalışmıştım. Resimlerin ne dereceye kadar benzediğini bilemiyorum. Fakat o burnunun, gözünün hususiyetlerinden değilse bile yuvarlak ve çıplak başından, pos bıyıklarından, beyaz önlüğünden kendini tanıdı ve ustalığıma hayran oldu. Adamcağız üşenmeden çarşı pazar dolaşıyor, kızına çerçeve işletmek için ucuz atlaslar, kadifeler, ipekler, renkli boncuklar satın alıyordu. Nihayet fazla sıkıldığımı görerek beni evine davet etti. Hacı Kalfa, karısının tutumluluğu sayesinde kutu gibi bir ev yaptırmış, boş zamanlarında çocuklarının yardımıyla bunu yeşile boyamıştı. Ev derin bir uçurumun kenarında. Uçurum o kadar derin ki bahçenin sarmaşıklarla örtülü, hatta parmaklığına kollarınızı dolayıp aşağı baktığınız zaman başınıza bir dönme geliyor. Bu bahçede Hacı Kalfa ailesiyle beraber ne tatlı birkaç saat geçirdim. Nevrik Hanım Samatyalıymış. Kocası gibi kaba saba fakat iyi ruhlu, saf bir kadıncağız. Beni görünce İstanbul kokuyorsunuz küçük hanım diye boynuma sarılmaktan kendini alamadı. İstanbul'un adı anıldıkça gözleri yaşarıyor, kocaman göğsü derin hasret nefesleriyle kalaycı körüğü gibi kabarıp iniyor. Hacı Kalfa'nın 12 yaşlarında bir oğlu, 14 yaşlarında bir kızı var. Kızın adı Hayganuş. Pancar renginde kara kırmızı yanakları, su çiçeği çıkarıyormuş gibi iri sivilcelerle dolu. Kalın kaşlı, mahcup ve beceriksiz bir Ermeni kızı. Mirat, etli butlu, ablasının tersine çiroz gibi kuru, renksiz, bücür bir çocuk. Hacı Kalfa, okur yazar bir adam değilmiş ama ilmin kıymetini takdir edermiş. İnsan her şeyi bilmeliymiş. Sırasına göre yan kesicilik bile lazım olurmuş. Mirat, 2 sene Ermeni mektebine gitmiş. 2 seneden beri de Osmanlı mektebinde okuyormuş. Hacı Kalfa'nın programına göre bu çocuk 2 senede bir mektep değiştirecek, 20 yaşına kadar sıra ile Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca'yı mükemmel öğrenerek tam bir adam olacakmış. Tabii bu solucan gibi sıpsıska çocuk o zamana kadar bu yükün altında ezilip ölmezse. Hacı Kalfa bir gün oğlundan bahsederken dedi ki, Mirat'ın adına dikkat etmişsindir. Ne arifane isimdir o. Bulmak için bir hafta kafa patlattım. 2 lisana da uyar. Ermenice Mirat, Osmanlıca Murat. Sonra fevkalade zekice bir şey söyleyeceğine işaret etmek üzere gözlerinden birini kırparak ilave etti. Mirat, namünasip bir halt yiyip beni kızdırdığı zaman ben de ona sen ne Mirat'sın ne Murat, ancak bir Meret'sin derim. İhtiyar Ermeni'nin bu hiddet sahnelerinden biri de benim evlerinde bulunduğum zamana tesadüf etti. Görülecek şeydi. Çocuğun kabahati anasının pişirdiği bir yemeği beğenmemiş olmaktı. Hacı Kalfa onu adeta darma mesteler ve beyitlerle azarlıyordu. Hele şu miskine bak, bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var. Dilenciye hıyar verdilerse beğenmemiştir, eğridir diye sokağa atmış. Eşek o şaftan ne anlar? İhtarlarımız semi itibar kulağına sok. Yoksa tekdirat ile uslanmayanın hakkı kötektir. Sen kim oluyorsun ki Allah'ın verdiği ekmek ve nimeti beğenmiyorsun? Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Hayganuş'a gelince kız olmasına rağmen onun tahsiline de Mirat'ınkinden daha az ehemmiyet veriyor değildi. Hayganuş Ermeni Katolik Mektebi'ne gidiyordu. Hacı Kalfa bir gün komşularından inmeli bir ihtiyarla siyah şalvarlı bir dudu karşısında kızını sıkı bir imtihandan geçirmemi istedi. Dünyada bundan daha gülünç manzara olamazdı. Hacı Kalfa kızcağızın kitaplarını, defterlerini zorla dizlerimin üzerine koyuyor. Haydi bakalım Hayganuş, hoca hanıma karşı yüzümü kara çıkarırsan yedirdiğim ekmek burunlarından gelsin diyordu. Bu 2 zarp Taksim ameliyesinden sonra resimli bir peygamberler tarihini açtım. İsa ve vaftize dair bir parça tesadüf etti. Kızcağız vaftize anlatırken saçma sapan bir şeyler söyledi. Mektepten kulağım dolu olduğu için tahsis ettim. Vaftize dair bazı sade malumat verdim. Hacı Kalfa beni dinlerken gözleri büyümüş, başında saç olmadığı için kaşlarının kılları dimdik olmuştu. Hristiyanlık hakkındaki bilgilerim ona bir mucize kadar yüksek görünüyor. Bu ne iştir ki bir Müslüman muhaddirat benim dinimi papazlardan iyi biliyor. Ben seni şöyle böyle bir hoca hanım sandım da anladın mı? Meğer kim sen hakikat eli öpülecek bir ulema imişsin diye istavroz çıkarıyordu. Yerinden kıpırdanması, iskeleden mamla kalkması gibi zorlu bir şey olan şişman karısını ensesinden tuttu, bana doğru getirerek. Şu çocuğu benim tarafımdan ta alnının ortasından öp, anladın mı diye üstüme attı. Zavallı Hacı Kalfa, kendini erkekten sandığı için bu vazifeyi karısına yaptırmıştı. İhtiyar odabaşı o günden sonra önüne gelene benden, benim derin ilmimden bahse başlamış. Öyle ki otele girip çıktığım zaman kahvedeki işsizler beni görmek için suratlarını camlara yapıştırıyorlardı. Ben, Hacı Kalfa, Allah aşkına vazgeç, böyle şeylere lüzum var mı diye kızıp söylendikçe o adeta isyan ediyor. Mahsus söylüyorum, hani sanki büyüklerin kulaklarına gitsin de sana ettiklerinden utansınlar gibilerine diyordu. Hacı Kalfa'nın ailesiyle tanışmak bana başka bir cihetten de karlı oldu. Samatyalım adam gayet güzel reçel ve şekerlemeler yapmasını biliyordu. Benim peygamberler tarihi hakkındaki bilgilerimden herhalde çok daha hayırlı bir ilim. Kendisinden hem kolay hem ucuz reçel tarifleri aldım ve Gülmisal Kalfa'nın yemeklerini yazdığım deftere özene bezene not ettim. Bundan sonra bizim oburluğumuzla kim meşgul olmayı hatırına getirecek? İnşallah işlerim yoluna girsin, benim de başımı sokacak küçücük bir evim olsun, kendim için bir reçel dolabı yapacağım. Hacı Kalfa'nın evindeki gibi raflarımı oymalı uçurtma kağıtlarıyla süsleyeceğim. Bu raflara yakutlar, kehribarlar, sedefler gibi parlayacak renk renk kavanozlar dizeceğim. Ne âlâ, bunları her aklıma geldikçe yemek için kimseden izin istemek yahut büfe hırsızlığı etmek mecburiyeti de yok. Allah vere de hasta olmasam. Evet, al sarı beyaz reçel kavanozları. Aralarında sadece yeşil yok. Artık aklıma bile getirmediğim Kamran'ın o kadar nefret ettiğim gözleri beni yeşil renge garez ettirdi. Şimdi gayet iyi hatırlıyorum. Kamran, ben evvelden de senden şimdiki kadar nefret etmediğim zamanlarda da gözlerine garezdim. Bu garez başladığı zaman daha 12 yaşımda yoktum. Kendin de elbette unutmamışsındır. İkide bir avuçlarıma toz doldurarak yüzüne serperdim. Bu yalnız bir çocuk yaramazlığı mıydı acaba? Hayır. Güneş işlemiş yosunlu denizler gibi içlerinde hilili hareler dolaşan gözlerini acıtmak içindi. Yine sapıttım. Halbuki maksadım sadece bugünün vakalarını kaydetmekti. Nerede kalmıştım? Evet, Hacı Kalfa benim günlerden beri ilk defa açan güneşten doğan neşemi bir yerden iyi bir havadis öğrendiğime vermiş ve beni sıkıştırmaya başlamış. Kendime ait bir haberin ondan evvel benim kulağıma gelmesi mümkün mü? Neredeyse acıktığımı ve uykum geldiğini bile bu garip otel odacısından öğreneceğim. Hacı Kalfa, hele nazlanma söyle, böyle fıkır fıkır gülüşün boş değil, sen Allah bilir iyi bir şey işittin diyordu. Ondan daha kulağa delik görünmek nedense izzeti nefsime okşuyor, yarı şaka, yarı ciddi bir tavırla manalı manalı gülüyor, göz kırpıyordum. Kim bilir, belki söylenmemesi lazım gelen bir sırdır. Güneş o kadar güzeldi ki kaybolmak tehlikesini göze alarak otelin biraz ilerisindeki köprüyü geçtim. Karşıma çıkan dik bir yokuşa vurdum, sonra bir çayır, bir ağaçlık ve ikinci bir köprüden geçtim. Daha da dolaşacaktım fakat kaybolmaktan daha büyük bir tehlike baş gösterdi. Baba yani çarşafıma sımsıkı kapalı peçeme rağmen kılıksız bir takım erkekler peşime takılmaya, söz atmaya başlamışlardı. Hacı Kalfa'nın nasihatlerini hatırlayarak korktum ve tekrar ters yüzü geri döndüm. Marif müdürlüğünde kuşaklı başkatibin hala İstanbul'dan bir ses seda yok hemşire hanım cevabıyla karşılaşacağıma emindim. Fakat sokağa çıkmışken bir kere oraya da uğramak zaruriydi. Müdürün hademesi merdivende beni görünce, "İsabet ki geldin hoca hanım," dedi. "Bey de seni arıyor. Birazdan otele gelecektim." Bey dediği Marif müdürüydü. Hayret, o yine kırmızı çuha kaplı yazıhanesinin önünde ebedi yorgunluğunu dinlendirir gibi elini kolunu salıvermiş, yakasını gevşetmiş, gözleri yarı kapalı düşünüyordu. Beni görünce esnedi, gerindi ve tane tane söylenmeye başladı. "Hanım kızım, Nezaret Celile'den henüz bir cevap almış değiliz. Ne irade buyurulacağını kestiremiyorum. Ancak Huriye Hanım kıdemli bir muallime olduğu için sanırım ki onu itizam ederler. Aksi bir cevap geldiği takdirde müşkül mevkide kalacaksınız. Aklıma bir çareyi tasfiye geldi. Buraya bir iki saat mesafede bir Zeyniler nahiyesi var. Havası suyu güzel, menazırı tabiyesi ferah fiza, ahalisi haluk ve müstakim, cennet gibi bir yer. Orada bir vakıf mektebi vardı. Geçen sene bir hayli fedakarlıkla tamir ve tecrid ettik. Birçok levazım-ı tedrisiye ve ikmal-i nevakısına muvaffak olduk. Mektebin içinde muallimlerin ikametine mahsus daire de var. Şimdi bir genç muallimimizin himmet ve fedakarlığına muhtacız. Gönül ister ki oraya sizin gibi güzide bir hanım gitsin. Cidden iyi bir yer. Hem de aynı zamanda ecirli bir hizmeti vatani olur. Gerçi maaşı sizin burada alacağınız maaştan noksan. Fakat buna mukabil et, süt, yumurta vesaire fiyatları buradakiyle nispet kabul etmeyecek kadar ucuz. İsterseniz bol para da biriktirebilirsiniz. Ma mafi ilk fırsatta maaşınıza zam yaparak bugünkü miktara ibla ederim. O takdirde buradaki idadi müdürlüğünden daha karlı bir vaziyete gelirsiniz. Bu teklif karşısında ne söyleyeceğimi bilemeyerek susuyordum. Marif müdürü devam etti. Mektepte ihtiyar bir hatun var. Hem derslere devam ediyor, hem mektebin hizmetlerini görüyor. Kendi halinde, namazında, niyazında bir kadıncağız. Yalnız yeni tedris usullerine vakıf değil. Gayrı siz onu da çeker çevirirsiniz. Mahaza Zeynileri beğenmeyecek olursanız, bana iki satır bir şey yazarsanız, derhal sizi buraya münasip bir yere alırım. Hoş, siz orayı gördükten sonra merkeze tayin edilseniz de istemem diye ayak direyeceksiniz ya. Hava güzel, manzara güzel, yiyecek içecek ucuz, ahalisi iyi. Şöyle böyle İsviçre köyleri gibi bir şey. İnsan Allah'tan daha ne ister? Gözümün önüne güneşli yollar, bahçeler, dereler, ormanlar geliyor. Yüreğim şiddetle çarpıyordu. Bununla beraber birdenbire evet demeye cesaret edemedim. Hiç olmazsa bu işi Hacı Kalfa'ya bir kere danışmalıydım. Şimdi müsaade buyurursanız iki saat sonra gelir cevabımı veririm efendim. Müdür bey biraz canlanır gibi oldu. Aman kızım, bu iş müstecal. Başka talipleri de var. Elden kaçırırsan karışmam sonra. O halde yalnız bir saat beyefendi dedim. Marif müdürünün yanından çıkınca sofada ortağım Huriye Hanım'la burun buruna gelmeyeyim mi? Bey de bizim ismimize iki ortaklar koyduklarını birkaç gün evvel yine Hacı Kalfa'dan öğrenmiştim. Bu kadın gözümü o kadar yıldırmıştı ki yüzünü görünce korktum, görmemezliğe geldim ve acele acele oradan sıvışmak istedim. Fakat yolumu kesti. Şımarık bir dilenci gibi çarşafımın ucuna tutarak benimle konuşmaya başladı. Hanımefendi kızım, geçenlerde size karşı bir terbiyesizlik ettim. Allah aşkına kusuruma bakmayınız. Sinir hali. Pek fazla müteessirim de. Ah kızım, benim neler çektiğimi bilseniz halime acırsınız. Ne olur terbiyesizliğimi affedin. Ben korkarak, ziyanı yok efendim dedim ve geçmek istedim. Fakat nedense o yakımı bırakmamaya karar vermişti. Evvela halinden şikayet etti, başındaki beş canın sokak ortasında kalacağını ve dileneceğini anlattı. Huriye Hanım gittikçe coşuyor, perde perde sesini yükselterek iğrenç bir tarzda yalvarıyordu. Ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı şaşırmıştım. Daha fenası, bu garip komediyi gören yanımıza geliyor, etrafımızda kalem odacılarından, katiplerden, kahve şerbet taşıyandan, peştemallı esnaf çıraklarından bir daire çevriliyordu. Yüzüm, ellerim ateş gibi kesilmişti. Utancımdan yerlere giriyordum. Bu defa ben yalvarmaya başladım. Rica ederim hoca hanım, yavaş konuşun, herkes bize bakıyor. Fakat o inadına kamaati artırdı. Şimdi adeta saçlarını yolarak, yakasının düğmelerini kopararak ağlıyor, ellerimi dizlerimi öpmeye kalkıyordu. Etrafımızdaki kalabalığın gittikçe büyümekte olduğunu dehşetle gördüm. Hani İstanbul'da sokak ortasında diş çeken, leke sabunu, nasır ilacı satan yaygaracı esnafın etrafına nasıl üşüşürler, bizde de öyle bir kalabalığın ortasında kalmıştık. Etraftan, yazıktır zavallıya, ağlatma fukarayı küçük hanım yolunda sözler de işitilmeye başlamıştı. Birdenbire omuz başımda peyda olan yeşil sarıklı, ak sakallı iri yarı bir hoca doğrudan doğruya bana hitap etti. Kızım, yaşlara hürmet ve muavenet bir mazife-i diniye ve insaniyedir. Gel şu hatunun rızkına mani olma. Allah'ı da peygamberi de hoşnut etmiş olursun. Cenab-ı Hak rezzak-ı alemdir. Elbet sana da garip hazinesinden başka bir kapı açar dedi. Çarşafımın içinde bir yandan titriyor, bir yandan buram buram ter döküyordum. Durmadan elindeki maşayı şakırdatan bir kahveci çırağı öteden. Öyledir öyle diye bağırdı. Sen evelallah nerede olsa ekmeğini çıkarırsın. Kalabalığın bir kısmı kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Bu esnada kırmızı kuşaklı katip de sahnede göründü. Kahveciyi yakasından yakalayıp hemen merdivenlerden atarak ahlaksız herif şimdi senin ağzını yırtarım diye bağırdı. Niçin gülmüşlerdi? Kahvecinin söylediği hoca efendinin söylediğinden başka bir şey değildi ki. Huriye Hanım öyle ağladı, rezalet o kadar büyüdü ki bu maskara vaziyetten kurtulmak için canımı isteseler verirdim. Nihayet peki, peki nasıl isterseniz öyle olsun. Fakat Allah aşkınıza yakamı bırakınız dedim ve yere kapanarak öpmeye çalıştığı dizlerimi zorla kurtardım ve marif müdürünün odasına döndüm. Biraz sonra bana merkez rüştiyesindeki derslerimden kendi arzumla istifa ettiğime ve Zeyniler Mektebi muallimliğine talip olduğuma dair bir kağıt imzalattılar. Bir saate kalmadan bütün muamele bitmiş, o yerinden kımıldamaya üşenen marif müdürü araba ile valinin konağına giderek emrimi imzalatmıştı. Bazen aylar ayı masadan masaya süren muameleler istedikleri zaman öyle kolay çıkıyor ki. Otele döndüğüm zaman Hacı Kalfa beni kapıda karşıladı. Hem sitemli hem memnun bir tavırla. Sen sakladın da ben öğrenmedim mi sanki? Allah mübarek etsin dedi. Neyi öğrendin? Emrinin geldiğini canım. Ne emri Hacı Kalfa? Canım merkez rüştiyesinde seni alıkoymuşlar. Huriye Hanım'ın pasaportunu eline vermişler. Yanlış Hacı Kalfa. Ben şimdi marif müdürünün yanından geliyorum. Öyle bir şey yok. İhtiyar adam şüpheli şüpheli yüzüme baktı. Hayır, emir dün akşam gelmiş. İyi bir yerden işittim. Demek ki müdür senden sakladı. Bu işte bir oyunbazlık var mı dersin? Anlat hele anlat. Hacı Kalfa'nın saf vesvesiyle alay ederek bir nefeste vakayı anlattım ve çantamdan emrimi çıkararak elimde salladım. Yaşadık, Hacı Kalfa, İsviçre gibi bir yere gidiyoruz. Hacı Kalfa beni dinlerken iri burnu horoz ibiği gibi kızarıyordu. Ellerini birbirine vurarak dövünmeye başladı. Ne ettin be hey cahil çocuk, ne ettin? En sonunda seni tongaya bastırdılar ha. Hemen git, müdüre baltayı as.